Doğuş Grubu destekleriyle hazırlanan podcast serisine hoş geldiniz. Tarih, sanat, spor, müzik ve teknoloji gibi birçok dalda birbirinden farklı konuların ele alındığı Doğuş Grubu podcast serisinde alanında uzman konuklarla gerçekleştirilen keyifli sohbetler sizleri bekliyor.
Sence girişimci olmaya karar vermiş birisi nereden başlayabilir ya da nereden başlamalı? Hani yaş bağımsız olarak hani bizi dinleyenlere, girişimcilikle ilgilenenlere yol gösterebilmek adına böyle hızlıca bir soru cevap rounduna başlayalım diyorum.
Tamam, süper.
Tamam mı? Bu kadar aslında çok girişimi, girişimciyi, genci yakından tanıyan biri olarak girişimci ruh sence doğuştan mı gelir yoksa bunu sonradan mı kazanırız biz bir şekilde? Ne dersin?
Bence %60 doğuştan geliyor. %20 üzerine ekleyebiliyorsun yaşadıklarınla, senin hayatına dokunan insanlarla ya da kurumlarla geliştirebiliyorsun. Yani %60'ın varsa illa girişimci olacağın anlamına gelmiyor. Biraz %90'a falan ihtiyacım var çünkü girişimci olabilmek için. Bence %60'ı doğuştan. Çünkü bazı karakter özellikleri hayatta çok dramatik, yani negatif dramatik şeyler yaşamadan değiştirebileceğin şeyler değil ne yazık ki. Biz gençleri seçerken de programa şeye bakıyoruz. İşte kişilik envanteri testleriyle ve 5 aşamanın diğer bütün aşamalarıyla o potansiyele bakıyoruz. Ve programda 2 sene kalıyorlar. Normal bir işte 3. sınıfta başladılarsa ya da 1 sene kalıyorlar minimum. 1 senede ya da 2 senede birinin hayatında yani hiç risk almayan birinin yani tamamen bütün profilleri sıfır risk alır çıkarken birinin %50 risk almasını bekleyemezsin. Tabii. 2 senede dramatik bir değişiklik olmuyorsa. Dolayısıyla bence doğuştan gelen ve yetiştirmeden gelen
yetiştirme,
şey var.
Çok önemli.
Üstüne eklenen şeyler ilhamla, networkle sağlanan şeyler diye düşünüyorum ben.
Süper. Peki girişim fikri bulunan kişi fikrini araştırmak için sence nerelerden yararlanabilir, neler yapabilir?
Öncelikle bence dünyaya bakması lazım. Yani daha doğrusu önce çevresine bakması lazım. Türkiye'de bu yapılmış mı? İşte yatırım alan girişimleri takip edebilir. İşte girişim haberlerini paylaşan İnternet haber portalları var, onları takip edebilir. Sonra dünyaya bakması lazım. Dünyada işte AngelList gibi böyle işte melek yatırımcıların yatırım yaptıkları, girişimleri paylaştıkları, görebildiğin yerler var. İnternet siteleri var. Onlar üzerinden neye yatırım yapılıyor bu ara? Onlara bakılabilir. İşte Startup Watch'un raporları, herkes açık yayınladığı raporları takip edilebilir. Bir kere hani dünya nereye gidiyor onu görmek gerekiyor. Hani şu anda ne çok yatırım alıyor, neresinde açıklık var gibi hani daha fikir henüz belli değilken. Fikir belli ettikten sonra dünyada ne var? Bunu yapmış mı birileri? %99 yapmıştır. Bunu yapmış mı birileri? Ben onlardan farklı neyi yapabilirim? Bu coğrafyada başlayacaksam neyi farklılaştırabilirim? Benim neye ihtiyacım var? Onu biliyor olmak lazım. Yani bir girişimcinin kendini tanımasından daha önemli hiçbir şey yok. Yani neye ihtiyacı olduğunu bulabilmesi için önce kendini tanıması gerekiyor.
Peki şimdi bu fikri aynısını yapmışlar tabii ki dünyada. Ben de yapacağım aynısını burada. Neyi farklı yapmam lazım ya da neyi doğru yapmam lazım ki burada başarılı olabilmek için o fikir daha önce yapılmış. Aynısını mı uygulamam lazım yoksa farklı bir şey yapabilir miyim?
Aynısını uygulamamak lazım. Yani bir kere fikrin nerede yapıldığına bağlı. Yani şimdi Amerika'da San Francisco'da yapılmış bir fikrin Türkiye'de aynen uygulanması mümkün değil teknik olarak. Yani çok ekstrem bir fikir olması lazım. Bird ile Mart örneğinden verelim. Bird'leri San Francisco'da yola atıyorsun. Yani bırakıyorsun. Bağlamıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Bırakıyorsun. Burada bağlıyorsun. Yani şöyle bir temel kültürel fark var. Güvenlik açısından bir takım farklılıklar var. O yüzden mutlaka nerede yapıldığına bağlı. Yani çok benzer bir coğrafyaysa. Yani ne bileyim işte Orta Doğu'da yapıldıysa mesela. Ya da işte belki Berlin'de yapıldıysa, Almanya'da yapıldıysa, Avrupa ülkelerinde yapıldıysa diyelim. Belki çok az değişiklik gerekir. Ama Amerika ile Türkiye çok farklı coğrafyalar. Bence bir ona bakmak gerekiyor önce. Sonrasında da şey önemli. Yani işe de çok bağlı olmakla birlikte buradaki insanların satın alma kararları, satın alma davranışları, yani alışkanlıkları. Yani mesela örneğin burada fintech çok büyümüşken Amerika'da çok küçük fintech. Yani hala Amerika'da hani online havale bile çok büyük teknolojik bir gelişme. Biz burada neler yapıyoruz yani finansal teknolojilerle. Dolayısıyla hani biraz o early adopter, erken kabul edip erken satın alan insanlar kim? Müşterisini tanıması lazım. Çok sık müşteriye git yani fikri buldu hemen insanlara anlatmaya başlaması lazım. Yani temel bir dert aslında şeyi çok duyuyoruz biz. Eskiye göre daha az bence ekosistem büyüdükçe ama işte benim bir fikrim var ama söyleyemem. Önce bir NDA işte fikri paylaşmayacağınıza
dair gizlilik
sözleşmesi yapmamız gerekiyor. Ondan sonra söyleyeceğim ama dünyayı değiştirecek. Çok güzel ama hiç önemli değil. Çünkü ne kadar çok insan anlatırsa aslında o kadar çok o fikir
müşteri
gelişecek.
Müşteri testi yapmış oluyor.
Aynen, müşteri testi yapmış olacak. Öğrenmiş olacak. Öğrendikçe fikri geliştirecek. Daha mükemmelleştirecek. Bir de gerçekten yani hiçbir şey düşünmemişti ki niye anlatmıyorsun yani. Emin ol onu birileri yaptı zaten bir yerlerde.
Bir de artık bu kadar hani hepimizin sosyal medya olsun, internet üzerine olsun birçok bilgiye hızlıca erişebildiğimiz bir noktada hani dünyada neler olduğunu iki şeyimizle hani eş zamanlı öğrenebiliyoruz eskisi gibi olmadığı için.
Aynen.
Hani çok da başkasının bilmediği, haberini almadığı bir şey yakalamak biraz
çok zor.
Zor.
Şey artık. Mesela yatırım sunumuna geliyor
eskiden
girişimci.
Eskiden daha kolaydı.
Aynen. Yatırım sunumuna geliyor girişimci. Benim rakibim yok dünyada. Bu işi hiç kimse yapmadı diyor.
Evet,
sadece da... Google'a giriyorsun 30 saniyede buluyorsun
evet,
kimleri.
Bu da çok klasik çok söylenen
hani,
bir şey.
Evet. Mümkün değil yani.
Evet. Evet. Evet. Yani kesinlikle katılıyorum sana. Girişim fikrini hayata geçirirken aslında müşteri testleri yapmak, o fikri geliştirmek için hep anlattığın kişilerin feedbacklerini almak çok önemli. Başka sence neler önemli? O girişim fikrini böyle bir o iş modelini oturturken diyelim.
Yani müşterilerin feedbacklerini almak çok önemli ama onları hayata geçirmek daha önemli aslında. Yani orada böyle fikre aşık olup ama ben daha iyisini biliyorum dememek gerekiyor.
Ya da bence böyle.
Bence böyle değil. Yani müşteri ne diyorsa o yani kesinlikle. Orada bir iyi adaptasyon gerekiyor. Bence çok hızlı ve çevik olmak gerekiyor. Yani çünkü çok hızlı değişiyor her şey dünyada şu anda. Yani bir 10 sene öncesindeki hızla şu anki hızla aynı değil yani. Dünya çok hızlı. O yüzden hızlı olmak gerekiyor.
Adaptasyon.
Mutlak adaptasyon. Yani şeyi beklememek lazım. İşte ben mükemmel ürünü çıkartacağım değil ya. Sen bir ürün çıkart da onu mükemmelleştirirsin süreçte zaten. Yatırım almak için de bir şeye ihtiyacın var elinde yani. Çok ekstrem case'lerdir. Hiçbir şey çıkartmadan daha böyle Ar-Ge dayalı vesaire işlerdir. Başlangıç yatırımı çok büyük olmak zorunda olan işlerdir. Onlara okeyim ama onun dışında yani internet tabanlı bir şey yapıyorsan, web tabanlı bir şey yapıyorsan bir yap da bir görelim hani en azından demo bir şey görmek gerekir. Müşteri tarafında öyle. Onun dışında da bence ekibi iyi kurgulayıp, ihtiyaçları iyi belirleyip, pazarı iyi belirleyip yani bu işin işte fiyatı ne olacak, kaça satacaksın, hangi pazardan başlayacaksın, ilk kullanıcıların kim olacak, pazarlama maliyetleri ne olacak? O aslında işte bu 9-11 parçalı mı business model kalmaz 9 parçalı galiba. Yani o iş geliştirme kanvasının içerisinde bir oturup doldurmaya başlamak lazım yani. Hı hı. YouTube'da inanılmaz içerik var onunla ilgili. Hiç eğitime vesaire gitmeye de gerek yok. Hani hakikaten böyle kendi kendine önce bir doldurması lazım girişimcinin. Bence bir de mentor bulması lazım yolda.
Hı,
ben
o
onu
çok
önemli
değil mi?
Buluyorum. Yani gerçekten melek yatırımcıdan yani o ilk parayı verecek yatırımcıdan daha önemli çoğu zaman mentor.
O mentoru nasıl bulacaklar peki?
Network yapacaklar. Yani tabii şu an pandemiden sonra daha yeni yeni başlıyor her
evet.
şey ama yani etkinlikler, online etkinlikler, yani insanları sosyal medyadan biraz takip edip işte LinkedIn'den yazıp mentorluk yaptığını bildiğiniz insanların ya da işte size benzer bir iş yapan bir girişimcinin kimden mentorluk aldığını öğrenip biraz böyle girişken olmak gerekiyor tabii ki. Yani girişimciysen zaten hani bir şekilde dışarıda olman lazım. Mentor bence çok çok önemli çünkü her şeyi düşünemiyoruz, her şeyi göremiyoruz işin içindeyken birinin bize dışarıdan ya bunu böyle yapsan daha iyi olur demesi ve hani buna saygı duyduğumuz işte kararlarına ya da önerilerine güvendiğimiz insanlar olması bence yatırımcı kadar önemli kimin mentorluk yaptığı.
Peki bu hangi alanda mentorluktan bahsediyoruz aslında? Yani business tarafın ile ilgili mentorluk mu yoksa biraz daha teknik yani işin teknik taraflarını geliştirme, ürün tarafı mı? Hani böyle çeşitli alanlarda mentorluklar olabilir ya. İlk ana böyle mentor dediğimiz senin aklına gelen?
Ya ben hep ikiye ayırıyorum mentorluğu. Bir tanesi daha böyle girişimcilik yapmış mentor. Yani girişimcilik yapmamış birinin size gelip ahkam kesmesin. Yani gelsin konuşsun boş yani. Çünkü o yoldan geçmedi.
Atıyorum mesela bir örnekten gitsem şimdi aklıma geldi. Bir fintech işim var benim. Bir bankacı ya da bankacılık yapan birisi mentor olarak almak yerine atıyorum fintech tarafında bir girişim olmuş, girişimcilik yapmış birisini almak daha mı anlamlı?
Bence daha anlamlı ilk mentor için yola çıkarken ve süreçte devam ederken. Ama bazen de hakikaten teknik konularda uzmanlığa ihtiyacınız oluyor. O zaman da işte dikey mentorlarınız olması lazım. Yani işte belki pazarlamada belki yani soru sorabileceğiniz insanlar olması lazım. Bence o biraz mentordan bir tık daha farklı. Biraz daha böyle hani yakın tutabileceğiniz, ara ara haberdar ettiğiniz gelişmelerden birilerinin olması önemli. Ama bence o ana mentor dediğim size yol arkadaşlığı yapacak insanın mutlaka girişimcilik yapmış olması lazım. Çünkü öbür türlü hani
senin derdinden ne anlamı?
Anlamayacak yani. Tabii ki herkesin bir fikri var bununla ilgili de hakikaten fikirli olmuyor girişimcilik. Yani deneyimlemiş olmak gerekiyor. Bir de bence önemli olan şeylerden biri de şu. Bunun iki taraflı bir ilişki olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani mentorluk dediğimiz şey ya da network dediğimiz şey tek taraflı bir şey değil. siz ne kadar verirseniz o kadar almaya hakkınız oluyor aslında. Hı-hı. Yani o insanları ne kadar süreçlerinizden haberdar ediyorsunuz.
Doğru.
İşte yatırım aldığınız yatırım görüşmeleri yapıyorsunuz. Ne kadar onları için içinde tutuyorsunuz. Belki mentorunuz, o lead mentorunuz dediğimiz mentora belki bir hisse vermek opsiyonlardan bir, hı-hı, tanesi. Çoğu insan bunu para için yapmıyor ama çok bence önemli bir şey o.
İlişkinin o belki devam ettirme,
İlişkiyi devam etmek ve o emeğin karşılığını, hı-hı, vermeye çalışmak en azından. Hiçbir, bence karşılığı ödenemeyecek bir emek. İyi mentor için söylüyorum. Bunlar çok önemli. O yüzden ilişkinin, ve hep biz onu unutuyoruz. Yani o işte bana mentorluk yapıyor, işte gençlere inandı, işte ya da ne bileyim girişimcilere inandığı için yapıyor diyoruz. Aslında o doğrudan besleniyor. Onu beslemeyi unutmamak ve onu o iletişimde kalmak ve iki taraflı olduğunu unutmamak gerekiyor, hı-hı, bence mentorlukta.
Bence de çok çok doğru, yani kesinlikle katılıyorum. Peki ürünü hayata geçirirken girişimciler birçok krizlerle karşılaşabiliyor. Bazen krizi fırsatı çevirebiliyorlar, bazen çeviremiyorlar. Tepe taklak gidebiliyor. Hani sen de biliyorsunuz zaten istatistiklerde hani kurulan girişimlerin ne kadarının işte 2 senedir 3 seneden fazla hayatına devam ettiğini. Peki bunu doğru yöneten, bu krizleri fırsata çeviren bir girişimin hikayesinden, çok fazla girişim ve girişimci gördüğün için diyorum, ya da belki hani sizin tarafta senin kendi deneyiminden bir örnek gelir mi aklına?
Ya ben hep pandemi döneminde aynı örneği verdim. Udentify örneğini. Bizim sevgili mezunumuz Can Dört Kardeşler'in girişimi vefat etti Can da, ne yazık ki 2020'de. Pandemi de çok iyi bir şey yaptı Udentify. Udentify'in işi aslında, sen mağazaya girdiğinde, özellikle işte bu büyük mağazalara girdiğinde, department store gibi olan mağazalara girdiğinde senin alışveriş alışkanlıklarını kamerayla takip ederek ölçmesi. Yani işte o rafın önünde ne kadar duruyorsun, işte hangi rafa gidip geri geliyorsun gibi. Ve pandemide yani hiç kimse alışveriş merkezine gitmediği için, tabii ki kapalı olduğu için, yani çok büyük darbe, yemek üzerelerdi. Ama Can çok akıllıca bir şey yaptı ve hemen teknoloji biraz update etti ve artık işte şeylerde hani aynı anda kaç kişinin bulunabileceğini hesaplayıp, alışveriş AVM'lerde değil, büyük marketlerde diyeyim, aynı alanda kaç kişinin bulunabileceğini ölçüp, o alanda işte eğer fazla insan varsa gelip yardımla dağıtmak konusunda teknolojisini geliştirip onlara satmaya başladı ürünü. Ve inanılmaz, yani o pandemiden hayatta kaldı ve satıldı sonra zaten. Yani şirketi zaten, hedefleri vardı, satıldı şirket. Ya da işte yine bizim girişimlerimizden bir tanesi Black Luzon. Yani yaptıkları iş tamamen seyahate dayalı. Yani seyahat, sen işte Amerika'ya gidiyorsun diyelim ki, benim bir ürün ihtiyacım var, hı-hı, Amerika'da daha ucuz, sen benim için alıp getiriyorsun. Tamamen
bitti.
Yani, yani seyahat yok, bitti. Çok akıllıca bir şey yaptı. Tam yatırım almışlardı pandemiden önce. Çok şanslılardı bir yandan da. Ama bütün o süreci ürünü daha iyi hale getirmek üzerine harcadılar. Ve içerik üretmeye başladılar. Seyahat etseydin nereye giderdin, neyi, hı-hı, satın alırdın. İlk seyahat başladığında hemen çok hızlı adapte oldular falan. Onlar çok iyi örnekler bence. 2 tane onlar geldi aklıma.
Glokuz'un iş modelini o anda değiştirmedi.
Değiştirmedi ama durup nakit akışını tutup
başlayacağı noktaya hazırlandı.
Ürünü çok iyileştirdi. Yani hem ürünü hem ödeme sistemleri, çözümlerini çok iyileştirdi. Ve durdu. Yani durabilecek esnekliğe sahip oldu. İyi bir nakit akışı yönetimi vardı.
O giderlerini kıstı bir şekilde, hani
ayakta kaldı.
Peki ürünü hayata geçirdik. Pazarda beklenen etkiyi yaratmadı diyelim ki. Ürünü hangi aşamada pivot etmeye başlamak anlamlı olur? Buradaki değişim yönetimi en az hasarla atabilmek adına ne gibi yollar izlememiz lazım diyelim.
Yani burada bence pivotun böyle kesin bir zamanı yok. Burada yine başa dönüyoruz. Yani müşteriyi ne kadar dinlediğinle alakalı. Müşteri zaten sana onu söylüyor olması lazım. Yani hani işte 2 senenin sonunda bu ürün çalışmıyormuş
dememek lazım.
Dememek gerekiyor yani. Dememiş olmak gerekiyor en azından. Çünkü birileri sana onu söylüyor olması lazım. Müşteriyi hep dinlemek gerekiyor. Bizim yani en çok hataya düşülen şeylerden bir tanesi o, ilk başta müşteri testini yaptıklarında dinliyorlar müşteriyi, çok güzel, orada alıyorlar feedback, sonra bir daha yok.
Ya da duyuyorlar, o biraz ya da öyle, evet, duymak ya dinlemek daha farklı.
Aynen, o proses etmiyor içeride. O yüzden zaten sürekli dinliyorsa müşteriyi, iyi bir girişimciyse zaten o pivot ediyordur süreçte. Yani minik minik pivot ediyordur böyle, hani baştan sona bütün business'ı değiştirmiyordur belki. Bir de bence şu önemli. Gerçekten yapılabilecek her şeyi yaptın mı? Yani evet, ürünün iyi belki. Ürünle ilgili feedback almıyorsun belki. Yani ürünü kullanan çok mutlu. Ama kullanıcıya ulaşmakta zorluk yaşıyorsun belki. O zaman her şeyi yaptın mı? Bütün kanalları denedin mi? Ne bileyim işte, seninle aynı pazarda olan ama senin yaptığın için aynısını yapmayan startuplarla ortaklık yapabilir misin? Ya da işte markalarla ortaklık yapabilir misin? Bütün çözümleri denedin mi? Bence o önemli bir soru. Bütün işte kurşunlarını harcadın mı? Ben onun önemli düşünüyorum. Yani pivotun bir zamanı yok bence. Pivot her zaman.
Bence de.
Her gün pivot edebilirsiniz yani.
Bu zaten girişimciliğin çevikliği de aslında.
Aynen.
Bu.
O yüzden işte diyoruz, aşık olmayın fikrinizi. Evet. Yani değiştirmeye şey yapın yani.
Hazır olun.
Hazır olun.
Ve okey olun.
Canınız acımasın.
Aynen. Peki Founder One'dan bahsettin bir de. Sizin yeni kurduğunuz girişim sermayesi fonu. O açıdan da birazcık aslında yatırımcı tarafı ile ilgili sorular da sormak istiyorum. Yani sizin o tarafta hı-hı, aslında bir ekosistemde varlığınız da var. Yatırım almak için aslında çok farklı, biraz evvel de bahsettik işte melek yatırımcı tarafı, şimdi burada kitlesel fonlama platformları çok fazla aslında girişimlerin kullandığı bir alan oldu. İşte girişim sermayeleri, risk sermayeleri gibi birçok seçenek var. Yatırımcı almak isteyen bir girişimci aslında nelere dikkat etmeli, neler yapmalı? Yani bu kitlesel fonlamalarla ilgili de ne düşünüyorsun? Hani genel olarak böyle bu para bulma yöntemleriyle ilgili en akıllısı bir girişimci için hangisi?
Yine ürüne bakar bence. Ama öncelikle bu işte friends and family dediğimiz daha yakın çevrede zaten işte sürece dahil ettikleri mentorlar, yatırımcılar, akıl aldıkları ya da işte ürünü geliştirdikleri insanlar olabilir.
Tohum yatırımı olarak
tohum yatırımı
belki.
Aynen, başlangıçta. Bizim Founder One'da erken aşama seed ve pre-seed, yani ürün MVP'si çıkmış, ürün belli olmuş ya da ürün pazarda olan girişimler. Erken aşama yatırım fonlarını, ya bence önce melek yatırımcı benim önerim hep. Yani bu Friends Families ve Friends and Families ve melek yatırımcı. Sonra daha böyle işte erken aşama yapan ama biraz daha ürüne de bakan yatırım fonları. Farklı dikeylerde yatırım yapan fonlar var. Daha böyle işi eğer B2C ise, daha böyle hani direkt müşteri değil ama business to business, daha böyle şirketlerin müşteri olabileceği bir ise direkt şirket VC'leri. Çünkü yani ilk yarıda, 2022'nin ilk yarısında yapılan 140 girişimin 51'ini kurum yatırımları yapmış.
CVC.
CVC dediğimiz.
Corporate VC.
Aynen, corporate VC'ler yapmış. Dolayısıyla orada aslında çok ciddi bir büyüme var. Sizin yaptığınız yatırımlar gibi. Dolayısıyla özellikle daha B2B bir işte bence mutlaka direkt oraya gitmek gerekiyor. Ama tabii sizin de baktığınız gibi erken aşama yapan da var. Daha ileri aşama yapan da var. Orada bence önemli. Ama bence burada temel kimden yatırım alacaksa, demin söylediğim şey, önce bir background check yapmak lazım. Yani evet, yatırımcı girişimciyi seçiyor ama girişimci yatırımcıyı seçiyor. Yani daha önce kimlere yatırım yaptı? Oradaki hikayeler ne? Nasıl bir deneyimi oldu girişimcinin o yatırımcıyla? Çünkü ne yazık ki her yatırımcı iyi yatırımcı değil. Hı hı. Yani her insan iyi insan olmadığı gibi her yatırımcı da iyi yatırımcı değil yani.
Smart money diye.
Aynen öyle. Aynen öyle yani, çok önemli. Dolayısıyla hani kimden para alacağınızı, hakikaten evlilik gibi bir şey yani. Hani boşanmak o kadar kolay bir şey değil. Dolayısıyla da boşanırken de hani iyi boşanmak kolay bir şey. Hiç kolay bir şey değil. O yüzden kimden para aldığınızı mutlaka sorun. Ya yani mutlaka o yatırımcının daha önce yaptığı yatırımlardan birilerine sorun. Nasıl bir deneyimi var? Belki size bütün açıklığıyla söylemeyecek ama yani çok kötü bir deneyimse de zaten duymuşsunuzdur, duyarsınız mutlaka. Biliyoruz yani birkaç tane çok kötü deneyim ekosistemde. O yüzden çok da böyle burnunun dikine gitmemek lazım bu konularda. Deneyime güvenmek lazım yatırımcıda özellikle diye
kesinlikle
düşünüyorum.
Ben de katılıyorum. Peki yatırımcı perspektifiyle bir yatırımcı nasıl bir girişime yatırım yapar?
Çok değişiyor bence. Ben şimdi bizim Panduva'nın yatırım komitesindeyim bir yandan da. Ben ekibe çok bakıyorum. Yani bu işi kim yapıyor? Bu alandaki deneyimi ne? Daha önce ne yapmış? Daha önce girişimcilik yapmış, denemiş, başarısız olduysa kesin benim için artı bir yani. Orada bir deneyim var. Ama tabii ilkinde de başarılı olabilir. O bir tek başına bir kriter değil. Ama ekibe çok bakıyorum ben. Bir de gerçekten gerçekçi mi? Yani o eşsiz değer önerisini iyi anlatıyor mu? İyi anlatmış mı sunumunda ya da işte gelip anlattığı zaman? Bir de gerçekten rakiplerini falan biliyor mu? Gerçekçilik de orada yani. Ekosistemi araştırmış mı? Fikir, kişisel olarak benim birincil dürtüm değil fikir. Daha ikinci dürtüm. Benim birinci baktığım şey ekip. Çünkü aslında insana yatırım yapıyorsun orada. Tabii. Yani o ekip bugün bunu yapıyordur. Pivot eder, belki bambaşka başka bir şeye dönüşecek şey. Yani.
Biraz önce anlattığım örneklerdeki gibi.
Yani dolayısıyla ne bileyim, emlak sektöründeyse belki sağlık sektörüne geçmeyecek ama belki iş hani çok farklılaşacak. Bir de benim açımdan kişisel olarak yine ben biraz daha böyle etki girişimlerine daha heyecanlanıyorum. Yani kişisel paramı koyuyor olsam etki girişimlerine koyardım. Zaten Founder One'da da
evet, aynen.
Etki girişimlerine yatırım yapıyoruz. O yüzden benim kişisel fikrim o. Biraz daha etki girişimlerini önemsiyorum ama şey de değil bence. Yani her girişim bir etki girişimi olabilir. Nereden baktığınıza ve nasıl
ufak değişikliklerle, ufak dokunuşlarla aynen, aslında orada oraya da dokunabilirsin. Süper. Yani konumuz çok uzun. Aslında konuşsak çok konuşuruz. Daha da şimdi kapatmadan önce bir de senden şey almak isterim. Girişimciler de hani bizler de bu alanla çok ilgilendiğimiz için işte kitaplar, işte podcastler veya işte YouTube'da bazı kanallar vesaire, birçok aslında dediğin gibi elimizde kaynak var bunlara kullanabileceğimiz, ama senin böyle bu alanda bu kadar aktif olan birisi olarak bize verebileceğin bazı öneriler var mı diye topu sana atayım.
Tamam, tabii ki var, ama ben isim hafızası çok kötü olan bir insan olarak hemen bir check etmek istiyorum isim doğru söyleyebilmek için. Ben çok podcast dinliyorum, yani hakikaten çok ciddi bir podcast tüketicisiyim. Hep de şey söylediğim için, yani kendini tanımak, kendinin yetkinliklerini iyi bilmek, geliştirmek kendini, onları çok önemsediğim için de özellikle biraz daha bu işin kişisel gelişim demeyeyim de dayanıklılık üzerine podcastler bence çok anlamlı. O yüzden Brené Brown'un Dear to Lead ve bir tane daha podcast'ı var yeni
ben
şimdi.
Ben de kaydediyorum numara.
Onu çok çok öneriyorum. Çok seviyorum. Simon Sinek'in YouTube kanalında çok güzel içerikler var. Yani zaten yani Simon Sinek'in bütün kitaplarını da öneririm. Gary Vee öneririm. Yani biraz bence çizgi dışı bir adam. Böyle sert söylemleri. Ama bence girişimcinin bazen sert şeyler duymaya ihtiyacı var. Onların hem YouTube kanallarını hem kitaplarını çok ciddi takip ediyorum. Onun dışında da aslına bakarsan yani kitap çok bence hani işte girişimcinin okuması gereken 10 kitap falan diye zillion tane liste var.
Tabii.
İnternette. Ama ben bir hani neden ile başla. Start with why. O bence çok önemli. Yani neden o işi yaptığın, neden neyi seçtiğin üzerine. Bir de bence hani girişimciyseniz başarısı bence üzerine tartışılabilir bir insan olmakla birlikte Zero to One. Bence önemli bir kitap. Yani o Zira Tuva'nın yazma sebebi ve o program ne kadar başarılı onu tartışabiliriz hep beraber. Ama hani adamı zaten bugüne kadar yaptığı şeylerin başarısını tartışmayız gibi. O güzel bir hikaye. Ben bir de hani girişimciyse mutlaka hani başarmış veya başaramamış girişimcinin hikayelerini okumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şeyi biz deneyimleyemeyiz yani. Her uçurumdan atlamamıza gerek yok. Bazıları atladı hali hazırda uçurumda. Onları dinlemek, okumak çok önemli. Ama tabii coğrafyayı unutmamak lazım. Yani o deneyimle bu deneyim bir değil. Onu unutmamak gerekiyor.
Evet, kesinlikle. Bir de onların hikayelerini dinlemek, izlemek, okumak çok keyifli oluyor.
Çok.
Yani hani gerçek bir hikaye olduğu için oradan kendine çıkarabildiklerini çok daha aslında kişisel dokunuş olduğu için o hikayede onu çok daha kendine içselleştirmen daha kolay oluyor gibi geliyor bana. Hani o biraz daha böyle şeyden o metodolojiyi okumaktansa hep bir metodolojiler anlatılıyor ya kitaplarda bir yerlerde. Ondansa o kişinin hikayesi sana belki daha çok ilham verebiliyor. Bir yerlerde bir ışık yakabiliyor.
Kesinlikle. Ya bir kere zaten bence eğer bir insanın potansiyeli varsa girişimci olmak için doğru network ve doğru ilhamla ve doğru zamanda girişimci olabilir. Dolayısıyla ilhamı zaten işte okuduğun, dinlediğin, bizim de yani gençlik programlarımızda, fellow programımızın ana temeli bir girişimcinin hikayesini dinliyor gençler ve o dinledikleri hikaye her yerde dinleyemeyecekleri sansürsüz bir hikaye. Gerçekten ne olduğu dinliyorlar. O çok önemli. Çünkü yani başta da konuştuk. Zannediyoruz ki her şey muhteşem. Değil ama. Yani ne kadar zorluk çektiklerini görmeleri lazım başlamadan önce. Ona hazır mı gerçekten? Bunu ben de yapabilirim demesi gerekiyor her şeyden önce. O yüzden ben de çok kıymetli buluyorum o gerçek hikayeleri duymak, bulmak, çıkarmak. Gerçekten denemiş insanların hikayelerini ve öğütlerini dinlemek bence çok daha anlamlı.
Bence de çok daha keyifli. Çok teşekkür ediyorum
Meryem'cim.
Çok keyifli bir sohbetti. Belki sonrasında yine konuşuruz. Doğuş Grubu Podcast serisinin bu bölümünde Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül ile girişimcilik ekosisteminin gidişatını, Girişimcilik Vakfı'nın ve Doğuş Grubu'nun ekosistem için neler yaptığını ve dinleyicilerimiz için girişimcilik alanında en çok sorulan sorulara yanıt vermeye çalıştık. Umarım girişimciliğin sadece bir şirket kurmaktan öte aslında bir trend belirleyicisi olduğunu sizlere aktarabilmişizdir. Bizleri dinlediğiniz için önce sizlere, sonrasında Mehru'ya deneyimlerini, Girişimcilik Vakfı'nı, her şeyi bizimle aslında paylaştığın için ve bizlere yol gösterdiğin için çok teşekkür ederiz. Umuyoruz işte herkesin girişimcilik yolculuğunda seninle, bizlerle yolunun kesişmesi dileğiyle diyerek kapatıyorum yani. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Için. Davet ettiğiniz için çok keyifliydi benim için de. Ekosistem o kadar katkısı olan bir şirketin, bir kurumun podcastine yer almak benim için de çok kıymetli. Umarım dediğin gibi birçok insana girişimcilik ilhamı yaygınlaştırırız. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.